Ayrım Yedi, Yaprak Fırtınası, Gabriel Garcia Marquez, sayfa 79, bölüm 8. Eski bir kitapta yazdığı gibi Aralık beklenmedik bir ilk yaz gibi geldi. Onunla birlikte Martin de göründü. Bir bavulla öğle yemeğinden sonra geldi eve. Yine o dört düğmeli ceketi giyiyordu. Şimdi temiz ve yeni ütülenmişti. Bana hiçbir şey söylemeden doğru babamla konuşmaya çalışma odasına gitti. Düğün günü Temmuz'da kararlaştırılmıştı ama Martin'in gelişinden 2 gün sonra babam, üvey annemi çalışma odasına çağırıp düğünün pazartesi günü olacağını söyledi. O gün cumartesiydi. Elbisem bitmişti. Martin her gün geliyordu evimize. Babamla konuşuyordu. O da yemekte bize anlatıyordu izlenimlerini. Nişanlımı tanımıyordum. Hiç baş başa kalmamıştık. Martin babama derin ve sağlam bir dostlukla bağlı görünüyordu. Babam ise ondan sanki ben değil de kendisi evlenecekmiş gibi söz ediyordu. Düğün günün yakını hiç heyecanlandırmadı beni. Hala o kül rengi bulutun içindeydim. Martin'in getirdiği bulut katı, anlamsız, konuşurken elini kolunu sallaması, dört düğmeli ceketini açıp kapaması. Pazar günü öğle yemeğinde bizdeydi. Üvey annem yerleri öyle ayarlamıştı ki Martin babamın yanındaydı ve aramızda 3 kişilik yer kalıyordu. Yemekte üvey annemle ben pek konuşmadık. Babamla Martin işlerinden konuştular ve ben 3 yer ötede oturup 1 yıl sonra oğlumun babası olacak üstün körü bir dostlukla bile bağlı olmadım, bu adamı seyrettim. Pazar akşamı üvey annemin yatak odasında gelinliğimi denedim. Aynada solgun görünüyordum. Bana annemin hayaletini hatırlatan tozumsuz köpük bulutuna bürünmüştüm. Aynanın karşısında kendi kendime, işte bu sensin Isabel, ertesi sabah evlenecek bir gelin gibi giyindin, dedim. Tanıyamadığım kendimi ölmüş annemin anısıyla çökmüş gibiydim. Birkaç gün önce bu köşede Mimi onu anlatmıştı bana. Ben doğduktan sonra anneme gelinliğini giydirip tabuta yatırdıklarını söyledi. Şimdi aynada kendime bakarken mezarda annemin kemiklerinin yoğun, sarı bir toz ve ince tül parçacıkları ile örtülü olduğunu gördüm. Ben aynanın dışındaydım, annem içindeydi. Canlanmış bana bakıyor, kollarını donmuş, çevresinden uzatmış, gelin duvağımın tokalarına yapışan ölümü tutmak istiyordu. Arkada odanın ortasında babam duruyordu. Dalgın, düşünceli. Bu hepsiyle tıpkı ona benziyor şimdi, diyordu. O gece ilk ve son ve tek aşk mektubumu aldım. Martin'den bir haberdi. Bir sinema programının arkasında kurşun kalemle yazılmıştı. Şöyle diyordu. Bu gece oraya saatinde gelmem olanaksız. Günah çıkartmaya yarın sabah gideceğim. Albaya konuştuğumuz şeyin hemen hemen tamam olduğunu ve bu yüzden şimdi gelemediğimi söyle. Korkuyor musun? M. Yatak odama ağzımda mektubun yavan, unumsu tadıyla gittim. Saatler sonra üvey annem beni sarsarak uyandırdığında ağzım hala acıydı. Gerçekten uyanabilmem birkaç saat sürdü. Gelinliğin içinde yeniden mis kokan, ıslak ve nemli bir gün doğuşu içindeyim gibi geldi bana. Tıpkı yolculuğa çıkacak birinin tükürüğünün ekmeği ıslatamadığı gibi benim de ağzım kupkuruydu. Dün saat 4'ten beri oturma odasında sürüp gidiyordu. Hepsini tanıyordum ama şimdi başka ve yeni görünüyorlardı. Erkekler tweed elbiseler giymiş, kadınlar şapkalı, konuşuyorlar. Evi sözcüklerinin ağır, gevşeklik veren dumanı ile dolduruyorlardı. Kilise boştu. Ben orta yolda sunak taşına giden adanmış bir çocuk gibi yürürken birkaç kadın dönüp bana baktı. Pop, zayıf ve düşünceli bir suskun ve çalkantılı karabasanın tek gerçek görünümlü kişisi, mihrabın merdivenlerden inip kuru elinin dört hareketle beni Martin'e verdi. Martin yanımdaydı, sanki gülümsüyordu. Pala kumman doların çocuğunu beklediğimiz geceki gibi. Sanki bana kendi düğünde diğer günlerden daha da soyut olmak istediğini göstermek için şimdi kısa bir yaka takmıştı. O sabah eve dönülüp davetler kahvaltı ettikten ve gerekli beylik güzel sözler söylendikten sonra kocam gitti ve öğleden sonra uyku saatine dek görünmedi. Babamla üvey annem benim durumuma aldırmaz görünüyorlardı. Düzenli hiçbir değişiklik yapmadan bıraktılar günün kalan kısmında geçip gitsin. Böylece o pazartesinin olağanüstü solunu hiçbir şey duyurmayacaktı. Gelinliğimi çıkarıp tor top yaptım ve dolabımın en dibine koydum. Annemi anımsayarak düşündüm. Hiç olmazsa kefen olur bu paçavralar bana. Hayali damat öğleden sonra 2'de geldi. Yemek yediğini söyledi. Kısa kesilmiş saçlarıyla gelişine baktım ve o zaman Aralık ayının Artık mavi gözlü bir ay olmaktan çıktığını düşündüm. Martin yanıma oturdu. Bir an konuşmadan sessiz durduk. Doğduğumdan beri ilk kez gece başlayacak diye korkuyordum. Bunu herhalde belli etmiş olmalıyım ki birden Martin gerçek oluverdi. Omzuma eğilip sordu. Ne düşünüyorsun? Kalbimde bir şeyin sıkıştığını hissettim. Yabancı benimle senli benli konuşmaya başlamıştı. Yukarılara Aralık ayının parlak dev bir top aydınlık camdan bir ay olduğu yere baktım. Bir yağmur başlasa iyi gelir bize diye düşünüyordum dedim. Verandada konuştuğumuz son akşam hava her zamankinden daha sıcaktı. Bir daha gitmemek üzere birkaç gün sonra berber dükkanından dönüp odasına kapanacaktı. Verandadaki o son akşam bildiğim en sıcak, en ağır akşamlardan biriydi. Doktor görülmedik bir anlayış içindeydi. Bu büyük fırının içinde canlıya benzer tek şey, doğanın susamışlığından ve bu ıssız gecede yanan Hint sümbülüyle biberiyenin küçücük göze görülmez ama yine sayısız kıpırdanışlarından uyanan çekirgelerin tek düze ötmeleriydi. İkimiz de bir an sessiz kaldık. Terden başka bir şey, çürüyen canlı bir bedenin sulu akıntısı, o yapışkan ağır şey sızıyordu üstümüzden. Kimi kez yaz görkemiyle ıssızlaşan gökteki yıldızlara bakıyordu. Sonra yine durgunlaşıyor sanki. Bu canavarca canlı geceyi tümden unutuyordu. Biz işte böyle o deri iskemlesinde, ben sallanan iskemlede yüz yüze dalgın oturuyorduk. Birden mahzun ve yalnız başını sol omzuna doğru çevirdiğini gördüm. Yaşamını düşündüm, yalnızlığını, korkunç ruhsal sıkıntılarını, yaşamı bu sıkıntılı kayıtsızlıkla seyrettiğini düşündüm. Önceleri de kimi kez kişiliği gibi değişik, çelişik, karışık, kimi duygularla yaklaşmıştım ona. Ama o anda onu ta derinden sevmeye başladığımdan hiç kuşkum kalmadı. Daha ilk anda beni onu korumaya iten esaslı gücü içimde yırtıp açtığımı düşündüm. Karanlık ve boğucu odasının acısını açık bir yara gibi duydum. Onu kederli, yenik, çevresini ezdiği bir canavar gibi gördüm. Birden delici sarı gözlerini yeni bir bakışıyla gergin gecenin bana esinlediği bir mezar yalnızlığına gömülmesinin sırrı içimde kesinlikle aydınlandı. Niye yaptığımı düşünmeden sordum. Söyler misiniz doktor? Tanrı'ya inanır mısınız? Yüzüme baktı. Saçı alnına düştü. Bütün içi daraldı, tutuştu. Ama yüzünden sarsıldığı, heyecanlandığı belli değildi. Geviş getir gibi o kısık sesini yeniden bulup ilk kez bana bu soru soruluyor dedi. Ya siz, doktor, siz hiç sormadınız mı? Ne ilgisiz ne de etkilenmiş bir hali vardı. Sadece benim kişiliğimle ilgilenir gibiydi. Soruma ve içindeki amacı aldırmamıştı sanki. Bir şey söylemek çok güç dedi. Böyle bir gece sizi korkutmuyor mu? Bizlerden çok daha büyük birinin bahçelerde dolaştığını, o geçerken her şeyin susup şaşkına döndüğünü hissetmiyor musunuz? Susuyordu. Cırcır böcekleri karımın anısı için diktiğim yasemin ağacından canlı, neredeyse insan gibi gelen ılık kokunun gerilerinde sarmışlardı her yanı. Boyutlardan arınmış bir adam yürüyordu gecenin içinde. Benim bunları aldırdığım yok, albay. İşte o da ötekiler gibi yanıp tutacağın Hint sümbülü ve biberiye gibi şaşkındı. Beni düşündüren, dedi gözlerime sert sert bakarak, beni düşündüren sizin gibi birinin gecenin içinde yürüyen adamdan kesinlikle emin olduğunu söyleyebilmesi. Ruhumuzu kurtarmak istiyoruz doktor, işte fark burada. Sonra düşündüklerimi de açtım. Siz onu duyamazsınız çünkü siz Tanrı'ya inanmıyorsunuz, dedim. O hiç sıkılmadan sakin. İnanın bana albay, ben Tanrı tanımaz değilim. Tanrı var diye düşündüğümde aynı yok diye düşündüğümdeki gibi rahatsız oluyorum. Bu yüzden hiç aklıma getirmiyorum onu. Nedendir bilmem, içimde bir yanıtı verecekmiş gibi bir duygu vardı. O Tanrı'dan rahatsız olan bir adam diye düşündüm. Bana bunları rahatlıkla sanki bir kitaptan okumuşçasına açık ve kesin bir dinle söylerken gecenin ağırlığıyla hala kendimde değildim. Peygamber görüntüleriyle dolu uçsuz bir galerideydim gibi geldi. Orada çitin öteki yanında Adelia ile kızımın öteberi eksikleri küçük bahçe vardı. Her sabah ikisi biberiye özenle bakıyorlardı. Bu yüzden o da sarıp uykularımıza huzur katıyordu. Yasemin dinmeyen soluğunu veriyordu. Kızımla aynı yaşta ve bir bakıma annesinin devamı olduğu için duyuyorduk bu kokuyu. Çırcır böcekleri avludaki çalıların arasındaydı. Yağmurlardan sonra arsız otları temizletmeyi ihmal etmiştik. Tek inanılmaz mucizevi şey onun orada olmasıydı. Kocaman ucuz mendiliyle terden parlayan alnını siliyordu. Yeni bir sessizlikten sonra, "Bunu niye sorduğunuzu bilmek isterdim albay," dedi. "Birdenbire geldi aklıma," dedim. "Belki 7 yıl sonra sizin ne düşündüğünüzü merak ettim." Kaşları çatılmıştı. "Belki de yalnızlığınız beni endişelendiriyor." Bir yanıt bekledim, gelmedi. Karşımda görüyordum hala yalnız ve üzgün Macondo'yu, insanların çılgınlıklarını, toplantılarda banknotları yakmalarını düşündüm. Yönü belirsiz her şeyin üstüne çıkmış, dilediği yerde sefaat çamurunda yuvarlanan yaprak fırtınasını düşündüm. Yaprak fırtınası gelip çatmadan önceki yaşamını düşündüm. Sonraki yaşamını, ucuz kokularını, boyalı eski ayakkabılarını, kendisinin bilmediği peşini bir gölge gibi izleyen dedikoduyu düşündüm. "Doktor, hiç evlenmeyi düşünmediniz mi?" dedim. Ben daha sorumu tamamlamadan o her zamanki uzun dolan başlı sözlerine başlamıştı. "Kızınızı çok seviyorsunuz değil mi albay?" Bunu pek doğal olduğunu söyledim. Konuşmasını sürdürdü. "Doğru, ama siz başkasınız. Kimse sizin kadar çivi çakmaktan hoşlanamaz. Sizi kapıya menşe çakarken gördüm. Evde bunu yapacak birçok adamınız var. Hoşlanıyorsunuz bundan. Öyle sanıyorum ki sizin mutluluğunuz elinizde bir araç kutusuyla evin içinde onarılacak şeyler aramak. Albay, siz menteşeyi kırana teşekkür bile edersiniz. Size mutlu olma fırsatını verdiği için teşekkür edersiniz." "Huy bu," dedim. İşi nerelere getireceğini kestiremiyordum. Dediklerine göre annem de böyleymiş. Tepki göster. Sakin ama sert bir hali vardı. "Güzel," dedi. "İyi bir huy. Üstelik benim bildiğim en ucuz mutluluk. Bunun için böyle bir eviniz olmuş. Kızınızı böyle yetiştirmişsiniz. İnsanın sizin kızınız gibi bir kızı olması güzel şey." Uzun dolan başlı yollarla nereye varacağını hala kestiremiyordum, sordum. "Peki ya siz doktor? Bir kızım olsa iyi olur diye hiç düşünmediniz mi?" "Beni bırakın albay," dedi ve güldü. Sonra birden yeniden ciddileşti. "Benim çocuklarım sizinki gibi olmazdı." En ufak bir kuşkum kalmamıştı. Çok ciddi konuşuyordu. Bu ciddiyet, bu durum bana ürkütücü geldi. Düşünüyordum. İşte her şeyden çok bunun için acınır ona. Onu korumak gerek diye düşündüm. "Pop adında birini duydunuz mu hiç?" diye sordum. "Duymadım," dedi. "Ona Pop kilisenin papazıdır ama bundan öte herkesin dostudur. Onu tanımalısınız," dedi. Olur, dedi. "Çocukları da vardır, doğru mu?" "Şimdi söylemek istediğim bu değil," dedim. "Çok sevildiği için bazı ufak dedikodular çıkarıyorlar Pop hakkında. Pop bizlerin dediği gibi yobaz bir din tüccarı olmaktan çok uzaktır. Bir insan olarak bütün görevlerini yerine getirir." Dikkatle dinliyordu, sessiz, dalgın, sarı gözleri gözlerime çakıldı. "Bu iyi değil mi?" dedi. "Pop herhalde erecek," dedim. "İnanıyorum buna. Makonda'da onun gibisini görmedik. Başlangıçta buralı olduğu için inanmak istemediler. Yaşlılar bütün oğlan çocuklar gibi onu da kuşağı avlamaya gittiği günlerini anımsadılar. Savaşa girmişti. Albaydı, bu da güçlük çıkarıyordu. Bilirsin insanlar ne askerlere ne de papazlara güvenir. Üstelik İncil yerine Bristol Almanağı'nı okumasına alışık değildik." Şimdi gülümsüyor, canlı, keyifli bir yüzle dinliyordu. Ben de coştum. "Beni ilgilendiren bir başka şey daha var doktor. Pap ne zamandan beri Makonda'da biliyor musunuz?" dedim. "Bilmediğini söyledi." "Sizin geldiğiniz gün geldi o da," dedim. "Daha da garibi, eğer bir ağabeyiniz olsaydı, ancak Pap denli size benzeyebilirdi. Dış görünüş bakımından elbette ki." Şimdi başka bir şey düşünmez gibiydi. Ciddiyetinden, sürekli ve derin dikkatinden aklımdaki söylemenin zamanın geldiğini hissettim. "Ya işte böyle doktor," dedim. "Pub'a gidip bir görün. Çok şeyin sizin gördüğünüz gibi olmadığını anlayacaksınız." Bölüm 9. Kilit sesçe ağır ağır pas tutuyor. Doktorun Mimi ile yaşamak için gittiğini anlayınca Adelia da astı onu odaya. Karım bu gidişi kendi zaferi gibi görüyordu. Doktorun bizimle birlikte yaşamasına karar verdiğim ilk andan beri başlattığı sistemli ve sürekli çabanın ulaştığı en yüksek noktaydı. 17 yıl sonra kilit hala odayı koruyordu. Eğer 8 yıl tutumumda bir şey değişmediyse ve bu beni Tanrı'nın gözünde nankör, insanların gözünde de değersiz kılmışsa, ben cezamı ölmeden çok önce çektim demektir. Benim gibi bir Hristiyanlık görevi, insanlık borcu bildiğim şeyin kefaretini yaşarken ödemem Belki de yazgım. Çünkü Martin kızıma talip olup nedenli gerçek olduklarını bir türlü öğrenemediğim bir çanta dolusu evrakla evime gelmezden önce kilit paslanmamıştı. Dört düğmeli ceketiyle her yanından gençlik ve canlılık fışkırarak sevimliliğinin parlak havası içinde geldi evime. Isabel ile 11 yıl önce Aralık'ta evlendi. İmzaladığım kağıtlarla dolu çantası da gideli 9 yıl geçti. İşini bitirir bitirmez ki paraca ben desteklemiştim, döneceğini söylemişti. Aradan 9 yıl geçti diye onu dolandırıcı saymaya hakkım yok. Kızımla evlenmesi beni iyi niyetine inandırmak için bir bahaneydi diye düşünmeye de hakkım yok. 8 yıllık bir deneme biraz bir şeyler öğretmişti. Martin küçük odayı alırdı, Adelia da istemedi. Çok sert, kesin bir biçimde karşı koydu. Yeni evlerin küçük odayı almalarındansa karım ahırı bile hiç sıkılmadan gelin odası olarak hazırlayabilirdi. Onun görüşünü hiç düşünmeden kabul ettim. Böylece 8 yıl geciken zaferini tanıyordum. Eğer ikimiz de Martin'e güvenmekle yanlış yaptıksa bu ortak bir yanlış oluyordu. Her ikimiz için de ne zafer ne de bozgun vardı. Yine de sonradan olanlar gücümüzü aştı. Takvimlerin önceden haber verdiği önü alınmaz kötü havalar gibiydi bunlar. Mimi'nin evimizden gidip yaşamına en iyi gördüğü bir yolda yön vermesini söylediğim zaman ve ondan sonra Adelia da beni güçsüz ve istemsiz bulsa bile her işi dilediğim gibi yoluna koyuyor ve her zaman kendi isteklerimi zorluyor, kabul ettiriyordum. Hep böyle yapmışımdır. Ama bir şey bu olaylar dizisi önünde güçsüz kaldığımı söylüyordu bana. Evimde olanlar benim dışımda gizemli bir güç hazırlıyordu. Sadece değersiz ve kolay kullanılır araçlar olan bizlerin yolunu o çiziyordu. Her şey bir kehanetin doğal olarak aksamadan yerine gelmesine çalışır gibiydi. Mimi dükkanı açınca herkes şunu bilsin ki bir gecede bir taşla doktoru karısı oluveren işçi kadının sonu dükkancılıktır. Doktorun bizim evde sanıldığından çok daha fazla para topladığını anladım. Hasta kabul ettiği günlerde topladığı paraları dolabında saklamış, çekmeceyi madeni ve sayısız kağıt paralarla doldurmuştu. 7. ayrımın sonu, sayfa 88.